Ayrım 6, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 58. 9. Laleler Ülkesi. Gelirken Liye sokaklarında kaybolmuştuk. Otobanlarda neyse neydi ama karışık sokaklarda sağdan direksiyonlu eski bir arabayla dolaşmak benim gibi acemi bir şoför için hayli yorucu oluyordu. Haritayı inceledim, Liège'den geçmeden Brüksel'e ulaşabileceğimiz bir yol var mı diye baktım. Biraz kuzeyden girebilirdik Belçika'ya. Yönümüzü kuzeye, Maastricht'e çevirdim. Bir de ne görelim, sınırda Belçika'nınki yerine Hollanda bayrağı dalgalanmıyor mu? Meğer haritaya iyi bakmamışım, Hollanda'nın dil gibi bir ucu buraya kadar uzanıyormuş. Ben Maastricht'i bir Flaman kenti sanıyordum. Hollanda kentiymiş. Zaten Flamanca ile Flemenkçe birbirine çok benziyor. Geri dönsek yol çok uzayacaktı, zaten sınırda bir acayipti. Yolun 40-50 metre gerisinde kulübemsi bir gümrük binası vardı. Pasaport kontrolü polisi yoktu. İki gümrük memuru şezlongu andıran sandalyelere uzanmış güneşleniyordu. Bizden başka sınıra gelen kimse de yoktu zaten. Korna çaldım, memurlardan biri doğrulup baktı. Arabamız Belçika plakalıydı. Yerinden kalkmaya bile yeltenmeden eliyle geç diye işaret etti. Hollanda'ya önce havadan girmiştik, kısmetimizde bu kez de karadan girmek varmış diyerek gaza bastım. Çok tuhaftı. Sınırı geçer geçmez sanki hava ve görünüm tılsımlı bir el değmiş gibi ansızın değişmişti. Gök birden berraklaşmış, evler birden şirinleşmiş, çevremizi birden bambaşka pırıl pırıl, güzel kokulu, ferah bir genişlik, bir aydınlık sarmıştı. Sınırdan fazla uzaklaşmadan yolumuza çıkan tertemiz, çiçekler içindeki bahçesiyle iç açıcı bir kır lokantasında Deutsche Mark vererek karnımızı doyurduk. Alman markı Avrupa'nın kuzey ülkelerinde dolardan daha kıymetliydi o zamanlar. Her yerde o memleketin parasıymış gibi kullanılabiliyordu. Henüz euro icatta edilmemişti. Hollanda'dan ilk gelişimizde de hoşlanmıştık. Bu defaki karşılaşmamızda da çok hoşlandık. Yolculuğumuzu birkaç gün daha uzatmaya karar verdik. Amsterdam benim gibi acemi bir şoför ve 46 model arabaya göre uzakta kalıyordu. Biz de Rotterdam'a çevirdik rotamızı. Rotterdam bir kıyı kenti, bir liman. Tabii 40 yıl önceki 1950'lerin sonundaki Rotterdam'dan söz ediyorum. Liman deyince nostaljik Amerikan filmlerinin etkisiyle olacak. Nedense hep boş fıçılar, meyhaneler, kılıksız gemiciler, düşük sokak kadınları, özeti pis, kirli bir görünüm belirirdi gözlerimin önünde. Hava balık ve çürümüş yosun kokardı, kumarhanelerde kuşkulu ruletler döner, sokaklarda sarhoşlar naralar atar, yamuk ağızların söylediği açık saçık şarkılar duyulur, yumruklar konuşur, bıçaklar çekilir, kan dökülürdü. İstanbul bile biraz öyleydi. Bilmiyorum, son savaştan önce Rotterdam'da böyle bir liman kenti miydi? Çünkü savaş sırasında Amerikan bombardıman uçakları Alman işgali altındaki bu önemli ulaşım merkezini yerle bir etmişler. Eski, tarihi Rotterdam diye bir şey kalmamıştı. Yıllar sonra bir görevle gittiğim Polonya'nın başkenti Varşova'da Alman uçaklarının bombardımanı sonucu tamamen yanmış yıkılmış ancak Polonyalılar kentin bir bölümünü eldeki planlara bakarak tamamen eski haline uygun bir biçimde yeniden yapılandırmışlardı. O kadar ki bu bombardımanlar sırasında yok edilmiş olan 1000 yıllık bir kilise eski haline uygun olarak öylesine yeniden inşa edilmişti ki 1000 yılın etkileri kararmış duvarlar, aşınmış merdivenler insanda bu yeniden yapılanma hakkında kuşku uyandıracak kadar kusursuzdu. Hollandalılar ise bu yola başvurmamışlar, kenti yeniden ve modern bir şekilde kurmuşlardı. Amsterdam'ı gördüğümüzde Hollanda'nın kafamızda yer etmiş olan temiz Avrupa'yı temsil ettiğini düşünmüştüm. O zaman henüz Kuzey Avrupa ülkelerini görmemiştim. Hollandalılar Rotterdam'ı yeniden kurarlarken her yanının pırıl pırıl parlamasını istemişler. Gerçekten de son derecede modern ve her biri bir sanata sal abide gibi dikilmiş ve birer beton yığını olmaktan uzak dev yapılar, renkli taşlarla ince ince mozaik gibi işlenmiş yollar, yeşil alanlar, parklar, kirliliklerinden arındırılmış kanallar, cilalanmış alanlar, yepyeni bir sanat görüşüyle yapılmış ve kentin dört bir yanına dikilmiş heykeller, hele de canlı, neşeli, iyi giyimli, güler yüzlü, otomobilden çok bisikletleriyle dolaşmayı seven insanlarıyla ışıl ışıl bir kent yaratılmıştı. Gerçi biz gittiğimizde inşaat çalışmaları bitmemişti henüz. Ama nasıl oluyordu da yıkıntılar görünmüyor, yapı yerlerinin pis suları, çamurları yollara yayılmıyordu. Kent girişindeki bir turizm rehberlik bürosunun birçok dili rahatça konuşan memurunun yardımıyla kalabalık dışında geniş bir bahçenin ortasındaki bir motelde yer bulduk. İlk iş olarak motelin resepsiyonundaki yarım yamalak Fransızca bilen kızdan arabamızın farını tamir ettirebileceğimiz bir garaj adresi sordum. Kocaman fihrisli bir kitabı karıştırdıktan sonra eline kalem kağıt alarak bana tamirhanenin yolunu tarif etti. Karımla kız kardeşim motelde kaldılar. Onlar bebeğin banyosunu yaptırıp karnını doyuruncaya kadar ben tamirhanenin yolunu tuttum. Bereket versin İngiliz arabaları buranın yabancısı değildi. Bir ampul değiştirerek hemen işimi gördüler. Ancak aldıkları ücret ilk kez araba sahibi olmanın hele yabancı bir ülkede ne anlama geldiğini öğretmiş oldu bana. Motele döndükten sonra turizm bürosundan aldığımız Fransızca yazılı bir kitapçığın yardımıyla hemen kenti dolaşmaya çıktık. Trafik yıllar sonra tekrar gittiğimiz zaman karşılaştığımız gibi sıkışık değildi. Eski püskü arabamıza ve dolaşmak için en büyük yardımcımız olan bagaja iplerle bağlı çocuk arabasına hayretle bakan Rotterdamlıların gülümseyişlerine aynı şekilde karşılık vererek arabamızı kent merkezindeki bir park yerine bırakarak gezmeye başladık. 1958'lerin yokluklar ülkesi Türkiye'den gelen kişiler olarak önce büyük mağazalara girip çıktık. Buradakiler de Almanya'dakiler gibi tıklım tıklım doluydu. Üstelik bütün dünya ile bağlantılı bir liman kenti olduğu için buradaki dükkanlarda Endonezya'sından Avustralya'sına, Güney Afrika'sından Küba'sına varıncaya kadar bütün kıtalarda üretilen her çeşit malı bulmak olanaklıydı. Halkın satın alma gücünün yüksek olduğu görülüyordu. Bir tramvaya atlayarak limana kadar uzandık. Havada tertemiz bir deniz kokusu vardı. Deniz dil gibi sokulmuştu kentin içine. İki yakayı bağlamak üzere kocaman bir köprü oturtmuşlardı körfezin üstüne. Hem tren hem otomobil hem de yaya ve bisikletliler için ayrı yollar vardı üstünde. Kentin en büyük caddesi yeni açılmıştı. Caddenin iki tarafında hepsi de yeni ve zevkle yapılmış binalar, çiçek gibi süslenmiş dükkanlar ve bir sıra daha sonra Paris'te göreceğimiz, filmlerden bildiğimiz kaldırımlara yayılmış şık kahveler uzanıyordu. Orta Çağ'dan çıkış döneminin ünlü din ve felsefe bilgini Erasmus buralıymış. Onun adını taşıyan Erasmus Hula, kentin en güzel, en hareketli köşelerinden biriydi. Gece bir ışık ormanına düşmüş gibi olduk. Çok daha büyük olmasına karşın Brüksel'de bu ışık selini, bu canlılığı görmemiştik. Brüksel'in savaştan zarar görmediği için eskiliğini koruyor olmasından mı ileri geliyordu bu fark, kestiremedik. Bu, gövdece ve nüfusça neredeyse ancak Konya ilimiz kadar olan iki küçük komşu ülke arasında ne büyük farklar olduğunu, daha önce gittiğimiz yine büyük bir liman kenti olan Anvers'le karşılaştırınca daha somut olarak gözlemledik. Sınırın Hollanda tarafına geçer geçmez insanların giyinişinden, konuşuşundan ki iki kentte de Flamanca konuşuluyordu ve çevredeki yollardan, yapılardan bu farkı apaçık görebiliyordu insan. Anvers, Rotterdam'ı görmeden önce kafamda oluşan liman kenti imajına yabancı değildi. Belçika'nın ünlü kömür madenleri mi kirletiyordu acaba sokakları, yapıları ve insanların yüzlerini? Hollanda'nın tarımcılığından, dillere destan lale bahçelerinden, elmas işletmeciliğinden mi öyle pırıl pırıldı her yanı? Gece geç vakit motelimize dönerken bir köşe başında İstanbul'dakileri andıran bir manav dükkanı gördük. Gözüme her biri iri bir ceviz büyüklüğünde mora yakın kırmızı renkte kirazlar ilişti. Kirazı çok sevdiğimi bilen eşim arabayı durdurmam için ısrar etti. Aslında benim de gözüm kalmıştı ama sesimi çıkarmamıştım. Pansiyona gider gitmez kirazlar yıkanıncaya kadar zor sabrettim. Tahmin edileceği gibi büyük bir düş kırıklığına uğradım. Kirazlar tam bir ahlat armudu tadındaydı. Herhalde armut ağacına aşılanmış olmalıydılar. Ertesi sabah bol bir kahvaltıdan sonra gündüz gözüyle bir kez daha dolaştık kenti. Bu arada gözümüz arkada kala kala ayrıldık Rotterdam'dan Amsterdam'a yöneldik. 10. Kuzeyde bir Venedik. Hollanda'ya ilk olarak bir gece vakti Münih'ten kalkan bir uçakla ulaşmıştık. İlk olarak gece uçuşu yapıyorduk. Kar bulutlarının üstünde karanlığın ortasındaydık. Okul bilgilerimi tazeleyerek havanın da bir nesne olduğuna inandırmaya çalışıyordum kendimi. Ama uçağın kanatlarını dayandırdığı hava neredeydi? Kapkara, sonsuz bir boşlukta bir motor sesine yaslanmış saatte bilmem kaç kilometre hızla gittiğimizi düşleyebiliyorduk sadece. Binlerce yıl önce ışıksız bir bozkır akşamında ilk tanrıyı yaratan insanoğlunu anlıyordum. Sinsi bir korku uç veriyordu içimizde. Karıma bakıyordum, dudakları kıpır kıpır. Sonra birden Kristof Kolomb'dan önce Amerika kıtasına ayak basan Vikingler geliyordu aklıma. Magellan'ı, Scott'ı, Lindbergh'i, Ay'a gönderilecek ilk füzenin ilk yolcusunu düşünmeye başlamıştım. Gerçekten de uygarlıkla gözü karalık arasında sıkı bir ilgi olmalıydı. İnsanoğlunu uygarlığa götüren yolu korkusuz öncülerin tanrılar ülkesinde attıkları adımlar açıyor. Utanıyorum. Başımı pencereden yana çevirip baktığımda baş aşağı gidiyoruz gibi gelmişti içime. Yıldızlar ülkesinde miydik? Samanyolu'na mı düşmüştük? Uçuş haritasına göre Ruhr'un üzerindeydik. Altımızda Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen. Hepsi birkaç yüz kilometrelik bir çizgi üstündeydi. Uçağımız alçaktan uçuyordu. Tek bulut yoktu şimdi havada. Aşağıda sonsuzluğa doğru sanki bir ışık tarlası uzanıyordu. Zaman zaman bu ışıklar kümeleşiyor, büyük bir kentin planı çiziliveriyordu gözlerimin önünde. Bir yaprağın damarları gibi renkli bir ışık seli halinde ana caddeler beliriveriyordu. Otobanlar boyunca kayıp giden otomobillerin farlarını ve kırmızı stop lambalarını bile seçebiliyorduk. Harikalar diyarındaki Alice'e benzetiyordum kendimi. Bu kentler, bu yollar sanki birer oyuncaktı. İki dünya savaşını hazırlayan, besleyen tehlikeli oyuncaklardı. Aşağıda milyonlarca insan yaşıyordu. Ne biz onları tanıyorduk ne de onlar o anda tepelerinde dolaşan bizleri tanıyorlardı. Bir bombardıman uçağının pilotu için savaş, süngü hücumuna kalkan piyade için olduğu kadar zor olmamalı diye düşünüyordum. Ama neden hep savaşı düşünmeliydi ki? Alman gerçeği, Alman uygarlığı, Alman endüstrisi, Alman felsefesi, Alman sanatı. Bir senteze, bir sonuca varmak istiyordum. Wagner'in müziği geliyordu hatırıma. Siegfried efsanesini düşünüyordum. Anlamak ne kadar zordu. Sonra birden denizi görmüştük. Süidersee'ydi burası. Sanki denizi de sayısız projektörlerle aydınlatmışlardı. Hollanda'daydık. Çeşitli dillere göre Flemenk, Fehrenland, Nederland, Peyba. Hepsi aynı anlama geliyor. Alçak ülke. Basit şakalara olanak verebilecek bir ad. Artık Almanya'yı değil, yel değirmenlerini, laleleri, tahta ayakkabıları, setleri, kanalları, Rembrandtları, Van Gogh'ları, Van Dyck'ları, uçan Hollandalıyı düşünüyorduk. 11. Şaşırtıcı bir kent, bir ülke. Farlarımız yapıldığı için gece yolculuğundan korkmuyordum artık. Akşam karanlığında ulaşabildik Amsterdam'a. Gündüz gibi aydınlatılmıştı yollar. Bir takım kanallardan geçtik, ferah, rahat, havalı bir kente girdiğimizi hissettik. Bize söylendiğine göre kuzeyin Venedik'iydi burası. Venedik hakkında kitaplardan, filmlerden kapma bir fikrimiz vardı. Kanalları bir yana bırakılırsa kafamızdaki Venedik'le hiç örtüşmüyordu burası. Oysa bilmiyorum neden eskiden beri hiçbirini tanımadığım halde İtalyanlarla Hollandalılar arasında bir benzerlik olduğunu düşünürdüm. Buraya uçakla ilk gelişimizde terminalde bavullarımızı taksiye taşıyan Hamal'ın açık gözlülükle fazla para almaya kalkması, şoförün benden daha önce davranıp bavulları pansiyonun holine taşıdıktan sonra ağız kalabalığı yaparak tarifenin iki katı ücret istemesi, pansiyon sahibi kadının şarlatanca tavırları bu duygumu güçlendirirken, daha önce İtalya'yı görmüş bulunan Neşecan'ın aynı benzerliği işaret edişi pek de yanılmadığımı göstermişti. Gerçekten de kuzeyin sıcak ülkesi sayılan Hollanda, bu özelliği bakımından İtalya'yı, daha doğrusu Hollandalılar İtalyanları andırıyorlardı. Kuzeye göre ateşli sayılabilecek bir mizaç, kuzeye göre yakıcı sayılabilecek bir güneş. Van Gogh'un resimlerindeki sıcak renkler nereden gelebilirdi başka türlü? Beni bu iki ulus arasında benzerlik aramaya götüren nedenlerden biri de ressamları değil miydi? Resim sanatının belli başlı iki vatanı. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Van Gogh. Kent merkezindeki turist bürosundan arabamızı bırakabileceğimiz bir yeri olan kesemize uygun bir pansiyon adresi alarak elimize tutuşturulan Fransızca kent rehberi ve planına bakarak bu kez kolayca bulduk gideceğimiz yeri ve daha pansiyonun çok dik, dar ve yüksek merdivenini tırmanırken eski resimlerin bezir yağı kokusunu koklamaya başladık. Pansiyonun lobisindeki masayı, abajuru, büfeyi tanıyor gibiydik. Burası ilk gelişimizdeki sözüm ona modern yapılı, modern döşeli otelden çok farklı ve sıcaktı. Viyana'daki krallar mezarlığının, Köln'deki katedralin eskiliğine benzemeyen tuhaf bir eskilik vardı bu binada. Yiğit'in varlığı bu kez olağanüstü bir sevecenlikle karşılanmamıza neden oldu. Daha sonra da tanık olmuştuk bu davranışa. Çocuklara karşı çok sıcak bir ilgiyle yaklaşıyordu Batılılar. Bir de tabii köpeklere. Tavan arası gibi yamuk tavanlı odamızın penceresinden dışarıya bakıyorduk. Hep birbirine benzeyen köşeli sivri damlar, renkli badanalar, birbirine yapışık kanallar boyunca uzanan, hepsi de bir müzeden çıkmışa benzeyen bu sıra sıra evlerin çok değişik, çok ayrı bir havası vardı. Amsterdam'ı Avrupa'nın öteki başkentlerinden ayıran bir özelliğiydi bu. Yeni yapılarda bile bu temelleşmiş estetiğe sadık kalınmıştı. Yüzümüze çarpan güneşle uyandık ertesi sabah. Kocaman bir kahvaltı sofrası çıkarıldı önümüze. İri iri dilimlenmiş çeşit çeşit ekmekler, bol tereyağı, nefis Hollanda peynirleri, salam, reçel, bir güğüm sütlü kahve, ikişer rafadan yumurta. Bir zeytin eksikti. Yiğit de gördüğü ilgiden hoşnuttu. Pansiyonda kalan turistlerin kucağından inmiyordu. Pansiyon sahibi ilk gelişimizde kaldığımız otelin sahibinden çok farklıydı. Güzel Fransızca konuşuyordu. Türkiye ve Türkler hakkında epey bilgisi vardı. Bize kentin gezilip görülecek yerleri hakkında bilgiler verdi. Arabamızı almamamızı tavsiye etti. Toplu taşıma araçları boldu. Yiğit'in arabasını da odada bırakıp pusetini alarak elimizde plan yola koyulduk. Küçücük Hollanda'nın tarihi sömürgecilik savaşları didişmeleriyle doludur. Korsan filmlerinde çok kez kötü yürekli Hollandalı korsanlar, sömürgen Hollandalı tefeciler vardır. Bizim Hollanda'ya gidişimizden daha birkaç yıl öncesine kadar Java, Sumatra, Celebes gibi her biri gövdesinin birkaç katı büyük bir adalar ülkesine, Endonezya'ya hükmeden bu insanların iyi ya da kötü sömürgeci olduklarının tartışması bir yana bırakılırsa, tam anlamıyla karıncaları andıran yoğun bir çalışma havası içinde bulundukları kolayca anlaşılıyordu. Kent, merkezi Zuiderzee körfezine açılan liman olmak üzere, bu merkez çevresinde sık, uzaklaştıkça seyrekleşen, birbirine paralel yüzlerce kanalla bir örümcek ağına benziyordu. Kanallara dik, büyük ve geniş yollara straat, kanallara paralel nispeten dar yollara laan deniliyordu. Kanalların kenarları boyunca uzanan evler hep bir örnekti. Yeni yapılar daha çok straatlarda kümelenmişe benziyordu. Kanallar baştan başa rıhtımlarla çevrelenmişti. Çoğu eski tarzda yüzlerce köprü atılmıştı kanalların üstüne. Binaların, kanalların, köprülerin ve çoğu 1300, 1400, 1500 tarihlerini taşıyan abidelerin, kiliselerin bütün eskiliklerine karşın kentin havasında bir tazelik, bir genişlik, bir ışıklılık vardı. Fırsat ve olanak buldukları her köşede bir alan açmışlar, bir park, bir yeşillik kondurmuşlardı. Kentin en büyük caddelerinden biri olan Utrechtse Straat boyunca yürüyerek en büyük, en hareketli alanı Rembrandt Plein'e çıktık. Bir yandan elimdeki planı gözden geçiriyordum. Rembrandt alanı, Van Gogh bulvarı, Beethoven Straat, Tolstoy Straat, bunlar küçük sokaklar, uydurma alanlar değil, İstanbul'un Taksim, Karaköy, Beyazıt alanları, İstiklal Caddesi, Atatürk bulvarıydı Amsterdam'ın. Viyana'da da bu böyleydi, Münih'te de, Paris ve Londra'da da. Yiğit, puzetinin içinde, ağzında emziği, bizi şaşırtan bir usuluk içinde çevresini seyrediyor, gelen geçenlere gülücükler yolluyordu. Gelişi güzel bir adamı çevirip Rembrandt'ı, Van Gogh'u nerede bulabileceğimizi sormuştuk. Flemenkçeden başka dil bilmiyordu ama ne sorduğumuzu hemen anlamıştı. Eğile büküle, ter dökerek Rembrandt'ları bulabileceğimiz Rijks Museum'u, devlet müzesi, Van Gogh'ları bulabileceğimiz Statisches Museum'u, kent müzesi tarif etmişti bize. Flemenkçe biraz Almanca yandırıyordu ama daha kaba bir vurgusu vardı. Elimdeki kent rehberinde 40'a yakın müze sayılıyordu. Rembrandt'ın yüzlerce yıllık evini restore etmiş, müze haline getirmişlerdi. Rijks Museum'u koşarcasına bir hızla 3 saatte dolaşabildik. Tabii müzenin kafeteryasında Yiğit'in sütünü içirmek, birer sandviçle açlığımızı bastırmak için geçen zaman da buna dahil. Bütün bir duvarı kaplayan Rondo Nuit tablosu önünde ancak 10 dakika durabildik. Eskiden resim yapmanın şimdikinden daha zor olduğunu düşünmemek elimde değildi. Statisches Museum, devlet müzesinden daha modern, daha ışıklı bir yapıydı. Van Gogh'a ancak 2 saat ayırabildik. Hapishane avlusunu, bilardo salonunu, çiçeklerini doya doya seyretmeye vakit kalmadan müzenin kapanma saati geldi. Akşam yemeğini küçük bir lokantada yedikten sonra otele döndük. Yiğit'i yatırıp gece bekçisi kadına emanet ederek tekrar sokağa çıktık. Hava serin ama açık, şehir hareketliydi. Bir ara yorgun düşüp bir aktüelite sinemasına girdik. İngiltere Kraliçesi'nin Hollanda'ya yaptığı resmi ziyareti izledik. Henüz televizyon yaygınlaşmadığı için sinemaların aktüelite filmleri ilgi toplayabiliyordu. Ertesi gün programımızda deniz motorlarıyla kanalları dolaşmak vardı. Rembrandt alanının bir köşesinden dört yanı camlı, büyük ve lüks bir deniz otobüsüne bindik. Hava çok güzeldi. Bütün evlerin pencereleri, perdeleri açılmıştı. Pervazlarına binbir renkli çiçekler, lalelerle donatılmış saksılar sıralanmıştı. Yaşayan bir resimdi bu kent. Kanalların suları henüz berrak ve kokusuzdu. Bazı aileler bu kanalların üzerinde gayet güzel, konforlu, yüzen evlerde oturuyorlardı. Amsterdam'da görebildiğimiz kadar çok büyük boyutlu abideler, kiliseler yoktu. Gösterişli heykel gruplarına rastlanmıyordu ama hemen bütün evlerin çatılarında küçük küçük işlemeler, rölyefler, heykelcikler vardı. 1,5 saat boyunca kenti kanallarından dolaştık. Limana çıktık. Avrupa'nın en büyük limanlarından biriydi burası. Kilometrelerce uzanıyordu doklar. Dünyanın en büyük yüzer havuzlarından birisini gördük. Dünyanın dört bir yanından gelmiş gemiler vardı. Bir Türk şilebine takıldı gözlerimiz. Küpeşte'ye yaslanmış, limanı seyreden vatandaşlarımıza el salladık ama bizi fark etmediler doğal olarak. Dönüşte rehber denizden kazanılan yerleri gösterdi. Öğle yemeğinden sonra bir saat kadar da büyük bir kuyumcunun vitrinlerini seyretmekle vakit geçirdik. Romanlardaki, filmlerdeki göbekli elmas tüccarlarını anımsıyordum. Burada kuyumculuğun da gerçekten bir güzel sanat kolu haline geldiği görülüyordu. Saat 2'den 6'ya kadar da önce rahat ve lüks bir otobüsle, daha sonra kanallardakine benzeyen bir deniz motoruyla kentin civarını Manikendam, Volendam köyleriyle Marken adasını dolaştık. Manikendam'da besili inekleri, modern ahırları, Volendam'da yel değirmenlerini, ulusal giysileriyle dolaşan sağlıklı gürbüz köylüleri, Marken'de lale tarlalarını gördük. Dua cömertti buralarda. Ama insanoğlu da doğayı kendi istediği gibi eğip bükmesini bilmişti. Volendam'da Hollanda'nın ünlü peynirlerinden tattırdılar bize. Hollanda bir tarım ülkesiydi belki ama gezdiğimiz köy evinde buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli fırın, elektrikli süpürge, radyo, pick-up, bizim çok aydınımızın evinde olmayan büyükçe bir kitaplık, ailenin her bireyinin ayrı bisikleti vardı. Bunlar lüks olmaktan çıkalı çok olmuştu. Hepsi de made in Holland. Avrupa'nın temizliğe en düşkün birkaç ülkesinden biriydi Hollanda. Daha o zaman bile yumurtaları markalıydı, pastörize edilmemiş süt yoktu, yağı alınmış süt ancak rejim yapanlara özel ambalajlarda satılmaktaydı. Endonezya gitmişti ellerinden ama şirketleriyle, iştirakleriyle sömürgecilikleri sürüyordu ve Cezayir'in bağımsızlığını henüz tanımamış olan Fransa'dan, Kongo'yu bırakmamış olan Belçika'dan daha varlıklı bir ülke konumundaydı Hollanda. Akşam kardeşim çok yorulduğunu, biraz da yeğenine bakmak istediğini söyleyerek otelde kaldı. Biz de karı koca kent merkezinde herhangi bir programa bağlı olmadan gezindik ve bu kez Amsterdam'ın öteki yüzünü gördük. Kanallardan biri boyunca upuzun bir caddede hayat kadınlarının sokağa bakan büyük boy camekanların arkasında sallanır koltuklarında ellerinde sigaraları, içki kadehleriyle kitap ya da dergi okuyarak son derecede açık, daha doğrusu seksi kılıklarda kendilerini teşhir ettikleri randevu evleri uzanıyordu. Ancak İstanbul'daki Abana sokağından farklı olarak kapılarının önünde bekleşenler görülmüyordu. Bir başka sokakta karanlık köşelerde esrarla kendinden geçmiş ya da kollarına eroin şırınga etmekle meşgul çok genç kızlar ve oğlanlar gördük. Birbirlerine sarılmış vaziyette ya düş görüyorlar ya da çok belirgin biçimde olmasa da her çeşidiyle seks yapıyorlardı. Ertesi sabah Brüksel'e doğru yola düştük. Son derecede bakımlı tarlalardan, sayısız göllerden, kanalların kenarlarından, cetvelle çizilmiş gibi dümdüz yollardan geçtik. Belçika sınırında duvarlara dört dilden "Dünya fuarına hoş geldiniz" dövizleri asılmıştı. Ancak Belçika sınır polisi pasaportlarımızı kontrol etmeye kalkınca tuhaf bir durum çıktı ortaya. Hollanda'ya girerken küçük sınır karakolundaki sınır polisleri pasaportlarımıza bakmak ve dolayısıyla giriş damgası vurmak gereksinmesini duymamışlardı. Bu durumda hiç girmemiş göründüğümüz Hollanda'dan nasıl giriş yapabiliyorduk Belçika'ya? Bizim temel reisi andıran Belçikalı Flaman sınır polisine durumu anlatıncaya kadar akla karayı seçtim. Bizi sınır karakolundaki Brüksel polisinden, sormayı düşündükleri kimlik denetiminden, Yiğit'in Belçika kimlik cüzdanı kurtardı. Ne de olsa bir vatandaşlarının akrabalarıydık. İster istemez Hollanda'da, yani iki adım ötede Hollanda sınır polisinin giriş yapmadığımız bir ülkeden hangi Ali Cengiz oyunuyla çıkmak istediğimizi merak etmemiş olması geldi aklıma. Üstelik orada kimse Fransızca bilmediği için dert anlatmamız daha da zor olacaktı. Şu sınır çizgilerinin ne kadar mucizeli bir etkisi vardı. 6. ayrımın sonu, sayfa 69.